Hayber'in fethi mevzuna başlamıştık muhabbet bağı programında. Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmalarını bozan Hayberlilerin sonrasında hem bulundukları stratejik konum hem de anlaşmalarını bozmaları üzerine ortaya çıkan hadiselerle Hayber'in fethi mevzu başlamıştı. Ve son olarak da hocam kaldığımız yer Devs kabilesi gelip İslam ordusuna katılmıştı.
Evet, çok teşekkür ederiz Mustafa kardeşim. Bendeniz tabii her zamanki gibi sizin girişinizi beklemeden veya bir şekilde sözünüzü keserek girdim ama siz zaten fakiri konuşturmak üzere bazen böyle harekette bulunuyorsunuz. İyi de yapıyorsunuz inşallah. Cenab-ı Hak meşklerimizi, derslerimizi, sohbetlerimizi Allah için yapan, Allah'ın rızasını bu vesileyle tahsil eden ve hayat meyvasını, yani hayatında insan bir marifet meyvesi bulmak üzere yaşar. Bu hayatı Cenab-ı Hak bizlere bu efendim hayatiyeti, bu imtihan sahasını, bu geçici muvakkat süreyi kendi marifetini gösterebilecek bir şekilde ortaya çıkartmamız için bahşetmiştir. İnşallah Cenab-ı Hak bu vesileyle bizleri razı olduğu, rızasını eriştirdiği güzel amellerle geçirmeyi nasip eylesin.
Amin.
Ve marifetullah, marifeti hak bizlerden zuhur etsin inşallah. Şimdi şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Hayber'in fethi önemliydi. Hayber'in fethi, hani Hudeybiye, hep Hudeybiye'yi konuşuyoruz ya, yani hakikaten o Hudeybiye Hayber mevzu arasında yani bir muhabbet bağı var. Bir şekilde alaka var. O alakayı göstermek için bendeniz yine Hudeybiye'yi hatırlatacağım. Hakikaten bir kişi yani otursa şöyle 25-30 senesini göze alarak, hiç çekinmeden böyle bir hedef koyarak Hudeybiye hakkında geniş bir eser bırakmak istese ömrünü harc etmiş olmaz, hayra sarf etmiş olur. Hudeybiye bir fetihti hatırlarsanız. Cenab-ı Hak Hudeybiye musalahasıyla beraber muhakkak apaçık bir fetih ihsan ettik. Fetih tamamdır mealinde Sure-i Fetih ile bu müjdeyi vermişti. İşte Hayber ve Hayber'in fethi Hudeybiye ile çok alakalı. Neden? Hudeybiye musalahasıyla beraber müşriklerle savaşmama meselesi gündemde. Tamam. Şimdi ne oldu? Kendi iç işleriyle ilgilenmek için çok büyük bir fırsat çıkmış oldu. Nedir bu iç işleri? En başta iç içe yaşıyorlar Yahudilerle beraber. Ve Yahudilerin bu nifakı olduğu müddetçe, müşrikler bile olmasa herhangi bir tehdit karşısında hep arkadan hançerleyecek şekilde böyle bir hainlik içerisinde bulunmaları, Hayber'in, ki Hayber de Yahudilerin toplandığı en önemli merkez, hem ticaret yollarının üzerinde bulunuyor hem de Yahudiler başı sıkışınca Hayber civarına ve Hayber kalesine sığınıyorlar, iltica ediyorlar. Dolayısıyla Hayber'in fethi bir iç meseledir aynı zamanda. Yani İçinde o bozgunculuğu yapanları def etme ve sağlam temeller üzerine o tehdidi de ortadan kaldırma meselesidir. Hayber'in fethini anlamamız için şu söze tekrar dikkat çekmek istiyorum. Resulullah Efendimiz'i her fırsatta öldürmek isteyen, yok etmek isteyen, zalim müşriklerle bile bir savaş yapmama anlaşması olmasına rağmen Yahudilerden emin olamama, hem de yanlarında olduğu halde emin olamama hadisesini düşünürsek, müşrikleri bile dize getiren bir anlaşmayla, onlarla bile savaşma hadisesine bir ara verilmişken, Yahudilerin tehdit oluşturması asla düşünülemez idi. Bir başka şekilde Hudeybiye'nin, bazı müfessirler ve siyer uzmanları, siyer mütehassısları diyorlar ki, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, İnna fetahna leke fetham mübina, ayeti kerimesinde işaret edilen apaçık fethe Hayber'in fethi de dahildir. Zira Hayber olduğu müddetçe, Hayber'de Yahudi birliği, Yahudilerin bu tehditkar tavırları olduğu müddetçe apaçık bir fetihten, rahatlıkla tebliğ faaliyetlerinin olmasından, Müslümanların huzur içinde yaşamasından bahsedilemez. Bu durumda apaçık bir fetih. Yani fetih vardır. Fakat fetihin apaçık olmasının alameti Hayber'in fethidir diyorlar. Dolayısıyla Hayber, şöyle demiştik hatırlarsanız, hem Allah Teala'nın ayetinde işaret edilen, olması gereken ve olacak olan bir fetih, hem de Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de siyaset-i Muhammediyelerinde ve nebevilerinde olan bir harekattır. İşte bunları anlatmış idik. Hayber'in o ilk muhasara kısmında muhkem bir kalede olmaları hasebiyle kendilerinden emin bir şekilde kaleye çekilmeleri, fakat muhasarının devam etmesi, gelen yardımların kesilmesiyle onları hala teslim olmaya bir şekilde davet edilme faslıydı. Hatta bu arada Amir bin Eksan'ın şehadeti meselesi de vardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh ile alakalı mevzular işlenmişti. Fakat fetih, daha doğrusu muhasara günleri devam ediyor. Ama henüz fetih zahiren müminlerin Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen o fetih olarak, aynel yakin olarak, gözde görülür şekilde zahir olmamıştı. Yoksa fetih olacağı muhakkaktı. İşte bu fetihin tezahürü için bir sancak meselesi vardır ki çok önemlidir. Buradan biz Muhabbet Bağı dinleyicilerine sancak-ı şerifin teslim edilmesiyle beraber onun altındaki veya üstündeki güzel manaları ve hikmetleri de konuşacağız. Konuşma fırsatı bulacağız. O sancak teslimi bahsini sizden dinleyelim.
Muhasara devam ediyordu. Server-i Kainat Efendimiz bir gün, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir buyurdu.
Bir daha orayı alalım. Server-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, sancak öyle bir kimsenin elinde olacak ki, o Allah'ı sever, Allah da onu sever diyor, değil mi?
Eyvallah.
Evet.
Mücahitleri bir merak sardı. Acaba bu büyük şerefe nail olacak zat kimdi? Her mücahidin gönlünde uyanan samimi arzu ve duygu, Hazreti Fahri Alemin elinden mübarek ve şerefli sancağı alabilmekti.
Yani anlıyoruz ki şöyle bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hani bir sürpriz yapacak. Yarın ben öyle birine vereceğim ki bunu. Hani biliyorum da. Öyle birine vereceğim ki şöyle şöyle olacak değil. Bazı yine alimler diyorlar ki, Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne dedi ki, yarın bu sancağı sen birisine vereceksin ey Allah'ın Resulü. Allah onu sever, o da Allah'ı sever dedi ve ismi açıklamadı. Yani burada bir nezaket var. Bu nezaketi başka bir kıssayla, hadi zuhur etti ama anlatayım mı, anlatmayayım mı?
Eyvallah, buyurunuz.
Anlatmayayım ya, anlatayım mı? Sahabenin o sabahı beklemesi telaşıyla konuşalım da sonra gelirse Hazreti Hüdayi Efendimiz'den bir şey arz edeceğim.
Geceyi bu ümit ve arzuyla geçirdiler. Sabah olunca merak ve heyecanları daha da arttı. Bu heyecan ve samimi arzusunu sadece Hazreti Ömer sonradan, kumandanlığı o günkü kadar arzu ettiğim hiçbir zaman olmamıştır diyerek dile getirmiştir.
Hatta şöyle bir şey var. Cenab-ı Ömer Efendimiz hakkında rivayet edilir. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, hiçbir zaman vazifeye talip olmadım. Allah Resulü bana şu vazifeyi versin diye hususi bir talepte bulunmadım. İki yer müstesna diyor. Birisi Necran'dan papazlar gelmişti. Onlar Allah Resulü ile münazara münakaşa ettiler. Neticede Ali İmran suresinde vardır bu. Kıymetli kardeşlerimiz lütfen okusunlar. Allah Resulü Allah'ın emriyle karşılıklı lanetleşmeyi tavsiye yapıyor. Öngörüyor. Diyor ki, madem öyle, bu anlattıklarımı bu kadar açık beyan ettiğim halde siz hala çekişiyorsunuz. Ey Habibim, de ki onlara apaçık deliller geldiği halde hala seninle çekişmeye devam ediyorlarsa, onlara de ki siz de ehlinizi, ailenizi, sevdiklerinizi alın, ben de alacağım geleceğim, çıkalım meydana, karşılıklı lanetleşelim. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun ve zalimlerin üzerine olsun. İşte ehli aba, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Fatıma'yı, Hasan, Hüseyin efendilerimizi ve Hazreti Ali'yi, hatta derler ki Cebrail de abanın altına girmiş, alıyor, ben çıktım meydana diyor, onlar çıkamıyorlar. Neyse, o başka bir zamana kalsın. Lanetleşmekten kaçınıyorlar. Çünkü peygamber olduğunu biliyorlar. Peygamberle lanetleşen bir kavmin muhakkak helak olacağını da bildiklerinden çıkmıyorlar. Fakat diyorlar ki ertesi günü, tamam biz dönüyoruz kendi efendim halkımıza, memleketimize. Sen dini işlerini anlatmak üzere, senin dinini anlatmak veya bize danışmanlık yapmak üzere ümmetinin emin bir kişisini bize ver. Resul-i Zişan Efendimiz de tamam ben size ümmetimin emin bir kişisini yarın vereceğim diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bir orada istedim. Hani Allah Resulü ümmetimin emini olarak beni seçsin diye. Hatta dizlerimin üzerinde böyle hafif kalktım da Resulullah beni görecek işte budur diyecek ümidiyle. Hazreti Fahri Alem Efendimiz ne yapıyor? Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı seçiyor. Ümmetimin eminidir diyor. Ebu Ubeyde İbni Cerrah aşere-i mübeşşeredendir. Ümmetin emini olarak vazifelendiriliyor. İkinci talip olduğu yerde, ya Rabbi o sancak bana nasip olur mu acaba diye, sabaha kadar beni uyku tutmadı ve onun heyecanıyla uyudum diyor. Hani bunu biraz açalım burada.
Eyvallah.
Burada mühim olan, hani Üstad Necip Fazıl'ın bir sözü var ya, sağına ve soluna bakmadan benim diye ayağa kalkabilme. Yani bir sorumluluk verileceği düşüncesi veya bir fikri ortaya atıldığında başkasıdır ya ben olamam dememek. O davaya sahip çıkmak. Muhakkak ben de bu müjdenin içerisinde, ben de bu sorumluluğun içerisinde bulunabilirim düşüncesi çok İslami'dir. Yani İslam'ın bize bahşettiği bir ahlaktır. Sahabe-i kiram hazretlerinin bu hassasiyetine bakmak lazım. Nedir o hassasiyet? Bir, sorumluluk, bir vazife, neticede sancak verilecek ama o sancak aynı zamanda onu o yolda düşürmemek üzere çok ağır bir mesuliyeti de içinde barındırıyor. Onu taşımak ve aynı zamanda da ilk hedef sancaktır. Sancağı taşıyan kişiye herkes hücum eder. Bu sorumluluğu, bu ağır yükü taşımak üzere talip olabilecek şekilde Hazreti İnsan olarak ortaya çıkmak. Yoksa orada makam hırsı değil. Birincisi bu. İkincisi, Allah onu sever, o da Allah'ı sever müjdesine nail olabilmek için duyulan heyecan. Üçüncüsü, Resulullah bir şey söyledi. Muhakkak bu sözde bana da bir pay vardır diyerek, herkesin kendinde Resulullah'ın işaret ettiği ben de olurum duygusuyla tevhid içerisinde olması. Yani bu üç husus çok önemlidir. Şimdi çok alakalı mı alakasız mı bilemiyorum ama güzel bir hadise var. O hadiseyi burada nakletmek lazım. Gerçi süre de biraz azalıyor. Şöyle yapalım. Büyüklerimizin örnek hayatından misal vermeden, çünkü dağılacak mevzu. Bu mevzuyu bugün bitirmek istiyoruz. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bir sorumluluk verileceği zaman hizmetin şekline, şemaline bakmadan bu vazifeyi muhakkak ben de yapabilirim. Madem ki umuma söyledi, bir kişi olarak tayin etmedi, o halde ben de Allah'ın izniyle bu vazifeyi yaparım şuuruyla o sorumluluğu yüklenmek. İkincisi, Allah ve Resulünün sevgisini kazanmak üzere herkesin heyecan duyması. Üçüncüsü, Resulullah Efendimiz bir şeyi işaret ettiği zaman, yok canım ben bunun dışındayım dememek. Muhakkak Allah Resulünün o sözünün kendisini kuşattığını düşünmek. Biz buradan bu manayı tahsil edelim ve isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Resulullah Efendimiz böyle söylüyor ve ashab-ı kiram heyecanlı bir şekilde sabahlıyor. Evet.
Eyvallah. Her bir mücahit aynı arzu, aynı heyecan, aynı ulvi duygular içinde merakla bekleşirlerken sabah namazından sonra Nebi-i Ekrem Efendimiz sancağın getirilmesini emretti. Sancak derhal getirildi. Artık bütün dikkatli bakışlar Efendimizin mübarek elinde bulunan sancağın üzerinde, kulaklarsa mübarek ağızlarından çıkacak ve Fatih'i belirleyecek söze pür dikkat kesilmişti.
Burada Fatih derken Yani kaleyi fethetmeye, o fütuhata vesile olacak zat manasına. Evet.
Bu merak ve heyecan dolu manzara arasından Hazreti Resulullah Ali nerede diye sordu. Artık Fatih belli olmuştu. Gariptir ki o sırada Hazreti Ali Efendimiz gözlerinden rahatsızdı. Ya Resulallah, onun gözleri ağrıyor dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz buna rağmen olsun, çağırın gelsin buyurdu.
Şimdi bu göz ağrısı tabii, yani gözüm ağrıyor biraz şöyle uzanayım gibi bir ağrı değil. Göz rahatsızlığı, yani gözleri oyuluyormuş gibi oluyor ve ayağa kalktığında ayakta duramayacak şekilde, sendeletecek şekilde bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Diyorlar ki ya Resulallah, yani gelecek durumda değil. Gözleri çok ağrıyor. Hatta Hazreti Ali Efendimiz de daha sonra anlatır bunu kendileri. Sanki böyle semavattan gök taşları düşüyormuş gibi, yıldızlar düşüyormuş, dökülüyormuş gibi. Yani çakmak çakmak oluyor ve dengesini kaybederek düşecek şekle geliyor. Öyle bir ağrı, öyle bir sancı var. Hazreti Ali Efendimiz de yine rivayete göre iki kişinin kolunda geliyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in koluna giriyorlar ve o şekilde kaldırarak getiriyorlar. Evet.
Haberi alan Hazreti Ali derhal huzura çıkıp geldi. Ağrıyan gözleri Fahri Kainat Efendimiz'in mübarek duasıyla şifa buldu. Efendimiz ayrıca onun için Allah'ım sıcağın soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek de dua etti. Hazreti Ali Efendimiz der ki o günden sonra ne sıcaktan ne de soğuktan asla rahatsız olmadım.
Evet. Hazreti Ali Efendimiz yazın ince giyinirmiş. Hani oranın da çünkü yazı kışı var. Yazın kalın giyinirmiş. Keçe mesela yün. Kışın da ince giyindiği vaki olurmuş. Ya Ali üşümüyor musun derlermiş. Resulullah'ın Hayber'de ettiği duadan sonra bedenim sıcakla soğuktan etkilenmiyor cevabını verilmiş. Yine bir zat Hazreti Ali Efendimizin o gözlerine meshedilmesini anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözlerinden öptüğünü söylüyor. Gel yaklaş ya Ali diyor. Gözlerinden öptüğü söyleniyor Fahri Kainat Efendimizin. Ve orada hatta Bendeniz'in okuduğu bir eserde diyor ki hiç diyor maşuku aşığı öptüğünde gözünde ağrı kalır mı diyor. Hazreti Ali Efendimizin gözlerini öptüğü an itibariyle Hazreti Ali Efendimiz yaşadığı müddetçe hiç göz ağrısı çekmemiş ve hiçbir zamanda bakışı eskisinden kuvvetli olmuş. Yakını ve uzağı çok daha net görür bir kabiliyet zuhur etmiş. Uzakları dahi görür bir hal zuhur etmiş. Ve son hayatlarının son nefesine kadar hiç göz ağrısı, göz şikayeti olmamıştır. Evet. Baki olan mahbubun, baki olan maşukun, baki olan şifasından ve nuri aynından Hazreti Ali'ye intikal olduğu hiç şüphesizdir. Evet.
Hazreti Resulullah'ın ak sancağı artık Hazreti Ali Efendimiz'in elindeydi. Merak dolu bakışlar birden imrenmeye kaybolmuştu. Demek Allah ve Resulünün sevdiği ve onun da onları sevdiği zat buydu. Demek Hayber bu şerefli zatın elinde fetholunacaktı. Her bir sahabi aynı duygular içinde İslam'ın bu bahadırına gıptayla bakıyorlardı. Sancağını Hazreti Ali'ye teslim eden Resul-i Ekrem bir de kendisine zırhlı bir gömlek giydirdi ve Zülfikar'ı da beline kendi eliyle bağladı. Sonra da Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış, sakın arkana dönme diye emretti.
Şimdi burada bir hem birinci bölümde nihayete ermek üzere duracağız. Şunu hatırlatalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kılıçları, giydikleri elbiseler, binekleri, asası, emamesi, efendim sürdükleri kokulara kadar çok geniş tafsilatlı olarak kaydedilmiştir. Bunlara Şemail-i Şerife bahsi denir. Allah Resulü'nün zatına ait, oturup kalkmalarına ait özellikleri anlatan muhtasar risaleler vardır. Şemail-i Şerife isimli eserde, Tirmizi'nin eserinden istifade ederek bunu okuyabilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimize bunu aktaralım. Ayrıca yine yeni hazırlanmış Şemail-i Şerife kitapları da var. Oradan bakabilirsiniz. Dolayısıyla Zülfikar'ın da ta Hazreti Süleyman Aleyhisselam Efendimiz'e kadar dayanan bir kılıç olduğunu, muharebe esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ganimet olarak kaldığını, bir peygamberin kılıcı ancak peygamberde bulunur diyerek aldığını ve daha sonra da o kılıcın Hazreti Ali Efendimiz'e tevdi kılındığını oradan kıymetli kardeşlerimiz okuyabilirler inşallah.
Hayber'in fethinde sancak Hazreti Ali Efendimiz'in elinde ve öyle bir sahnede bırakmıştık dinleyicilerimiz de belki gözlerinde öyle canlandırmışlardı.
Tabii yani şimdi ne demek yani? Allah ve Resulü onu çok sever. O da Allah ve Resulü'nü çok sever. Mesele bitmiştir. Apaçık bir fetihtir bu. Neresi apaçık bir fetih? Hazreti Ali gibi bir insanı sevmek, Allah ve Resulü'nün sevdiği bir insan olarak kefil olunan bir zatı sevmek, değil senelerdir küfür kalesi olarak bir Yahudi kalesini devirmeye, bizim kalplerimizde çöreklenmiş olan şeytani kalelerin ve putların dağılmasına da her zaman nedir? Fetih için bir vesiledir. Yeter ki sen sancağı öyle birine ver. Kendindeki Muhammedi aşkın sancaktarlığını Ali gibi bir muhabbete, o muhabbetle şöyle yaptığında o senin Allah'ın izniyle o fetholunmayacak zannettiğin kaleleri, o ahlak-ı rezileyi Zülfikar'ıyla da Allah Resulü'nün sancağıyla da muhakkak halleder. Fetih daimidir. Allah'ın Kur'an'da beyan ettiği fetih, apaçık fetih, Mekke ile Hayber'le sınırlı olsa, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin hükmünün o zaman da bitmesi icap eder. Her zaman için gönül Kâbesi vardır. Her zaman için vücut Mekke'si vardır. Her zaman için mevhum vücut şaibeleri vardır. Her zaman için insanda vazgeçemeyeceği zaaflar, vazgeçemem zannettiği, yıkılamayacak zannettiği egolar, enaniyet, küfür, izleri, nişaneleri vardır, olacaktır. Her koldan yardım istemek icap eder. Allah'a vasıl olmak için vesileler edininiz diye bizzat Allah emretmektedir. Allah'a vasıl olmak için vesileler edininiz diyen bizzat Hazreti Allah'tır. Ap açık bir fethi müjdeliyoruz. Eğer Muhammedi bir aşka Allah'ın ve Resulünün sevdiği zatları sancaktar yaptıysan o vücut Mekke'sinin fethi muhakkaktır. Kalp Kâbe'sinin putlardan temizlenmesi muhakkaktır. O Kâbe'ye giden yolları tutan şeytani kalaların bir şekilde ehli fütüvvet sayesinde mücahitlerle nefsiyle cihatla yıkmak mümkündür. Ama bir şart var. İvazsız, garazsız itaat ve bu muhabbet çerçevesinde mana kıblesinin imamlarını iyi bilmek. Mana kıblesinin imamlarını iyi bilmek. Şimdi düşünün, namazdasınız. Kendi başına kıldığınız namazda bir şekilde vesvese yapmak vesaire yapmak tabii ki namazın feyzini vesairesini etkiler. Fakat bir imama tabi olduğunuzu düşünün. Namazdasınız ve bir imama tabi oldunuz. İmam okuyor, siz o imamın arkasında, imamı hiç sevmiyor. Kıraatinden hiç memnun değil. Halinden hiç memnun değil. O vaziyette arkasında saf tutuyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? O namazınız da kabul olmuyor. Cemaatten de düşüyorsunuz, günahkar oluyorsunuz. Hiç girmeyeydin daha iyiydi. Mana kıblesine döndün. Mana kıblesinin imamını da iyi bileceksin ve tabi olmayı da bileceksin. Ona göre bir imam bileceksin. Dolayısıyla evet, cemaatle namazın ecri çok büyüktür. İnsanın tek başına yaptığı hatalar bile affolunur. Ama ne şartla? Cemaati bozmamak şartıyla. Allah Resulü'nün bir ehli sünnet vel cemaati vardır kardeşim. Bunun da imamları vardır. Bu imamlara karşı kalbinden buğz ettiğin anda cemaatten düşersin. Senin ferden bile cennete girmen, ferden dahi cemalullah'a vasıl olman tehlikeye girmiştir. Neden? Ehl-i sünnet vel cemaattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahih senetle gelen bir hadisi şeriflerinde, uzundur bir hadis-i şerif, şeytanın kullara yaklaşması bir kurdun sürüye yaklaşması gibidir mealinde bir hadis-i şerif vardır. Kurt, cemaatten ayrılan, sürüden ayrılan zayıf, ürkek vesaire böyle gördüğü bir kuzunun peşine düşer diyor, koyunun peşine düşer. İşte ehl-i sünnet vel cemaat itikadından, akaidinden kopan insanlar, bu sürüden ayrılan insanlar, ki bu sürüden ayrılmaların sebeplerini de Allah Resulü anlatır. Cemaate tabi olmamak, şunu yapmak, bunu yapmak, insanların genel kabul ettiği, müminlerin genel olarak ittifak ettiği şeylere zıt hareketler yapmayı bile o hadis-i şerifte zikrediyor. Şaz diyor hatta, şaz. Yani şaz olan, böyle tek başına kalmış, kıyıda köşede kalmış olan şeyler üzerine bazı insanlar itikatlarını kurarlar. Yeni bir şey buluyorum zannederler. Şeytan öylelerini avlar diyor Hazreti Resulullah. İşte böyle cemaatten ayrılmamak için Hazreti Ali gibi bir şahsiyeti, aynı şekilde tabii Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i, Hazreti Osman Efendimiz'i, yani zaten hangi akıl, hangi iman sahibi bunları birbirinden ayırabilir ki? Mümkün değildir. İşte böyle zatları sancaktar yaparsan, o sendeki kendine ait eski din kalıntıları, tahrif edilmiş olan, senin din zannettiğin şeyler, sende çöreklenmiş olan hayberler teker teker düşer. Neden? Çok sağlam mücahit onlar. Yeter ki onlar ele alsın sancağı. Yeter ki onlar ele alsın Zülfikar'ı. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Talibi hak sen, vuslat dilersen, çal tatlı nefse seyfi celali diyor bir şiirde. Talibi hak sen, vuslat dilersen, çal tatlı nefse seyfi celali. İşte Allah Teala o kelime-i tevhidi, o esma-i ilahiyeyi muhabbetle, aşkla bizde meşk ettirecek imamları bilmeyi ve önderleri tanımayı bizlere bahşeylesin inşallah. Bak, amin. Fetih bile öyle zuhur ediyor. Efendim, orduda Hazreti Peygamber var. Bir dua etseydi olmaz mıydı? Olurdu. Allah Resulü bile Hayber'in fethinin düşmesi için bir vesile, Allah'ın razı olduğu bir vesileye tabi oluyor. Resulullah bile. Sen nasıl Resulullah'a varmak için vesilesiz gideceğini zannediyorsun? Hangi akılla? Hangi akılla? Ashab-ı kiram Arapça bildikleri halde inen ayetleri kendi başlarına mı yorumluyorlardı? Bir mecliste konuşulduğu zaman bile hemen hop Abdullah İbni Abbas'ın yanına. Ya Abdullah, ne demek istedi Resulullah? Anlat bize. Veya ya Ali, Allah Resulü orada bir şey işaret etti. Ne buyurdular? Mescid-i Ali var, Mescid-i Ebu Bekir var. Ne demek o? Ayrı ayrı imamet mi yapmışlar? Hayır. Sohbet halkaları oluşturuyorlar. Resulullah'ın o anda söylediği sözleri şerh etmek için bile imamlar var, büyük olduğu kabul edilen zatlar var. Ashabın içerisinde var mı bir zat? Ben Resulullah'a bakarım kardeşim, Ebu Bekir'i tanımam diyen bir tane fert çıkmış mı? Ben Resulullah'tan mı mesulüm ya? Siz kim oluyorsunuz? Bir tane böyle sahabi çıkmış mı? Ben Allah Resulü'nü bilirim, Ebu Bekir'i tanırım, Ali'yi tanımam diyen bir zat çıkmış mı? Çıksa da Resulullah kabul etmiş mi? Mesele bitmiştir. Hani bu zamanda dersin ki ya ben Mustafa'yı kabul ediyorum, Fatih Hoca'yı ısınamıyorum. Tamam, problem yok. Radyoda yine işini yaparsın. Ama İslam müessesesinde Allah Resulü'nün sahabisine, çok seviyorum dediği bir zata, dil uzatan, onlara yan bakan bir insanın cemaatte barınması mümkün değildir. Böyle midir? Evet. O halde ehl-i sünnet vel cemaat akaidine ve Allah Resulü'ne ve Allah'a vasıl olmaya giden yolda onların birine yan bakmak, ben hepsini seviyorum ama şuna gıcık oluyorum, şuna hiç muhabbetim yok demek, insanı bu yoldan alıkor. Neden? Resulullah zamanında böyle bir şey yapan kişi anında dışarıda buluyormuş kendini. Anında dışarıda buluyormuş. Hatta Resulullah Efendimiz kendisiyle beraber bulunan münafıkları bile laf söylettirmiyor. Arz edebiliyor muyum? İşte bu çok önemli bir meseledir ve hallolmuş bir meseledir. Ama görmek isteyene, göre nedir? Görene, Köre nedir, köre ne? Evet.
Eyvallah. Kahraman Hazreti Ali mübarek sancak elde heyecanla ilerliyordu. Bir müddet gittikten sonra, "Ya Resulallah, ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım?" diye sordu.
Ha, şimdi burada başka bir şey var. Şimdi burada müellifimiz anlatıyor ama başka eserlerde şöyle anlatıyor bu hadiseyi. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz Fatih-i Hayber. Allah Resulü'nün de bir ismi Fatih'tir, fetih yaptığı için. Aynı zamanda Hazreti Ali Efendimizin de bir ismi Fatih'tir. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Efendilerimizin de isimlerindendir Fatih ismi. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Hazreti Ömer Efendimiz Fatih isimlerini Resulullah'tan sonra almışlardır. Hazreti Ali Efendimiz Fatih ismini Fatih-i Hayber olarak Resulullah hayattayken almıştır. O yüzden Fatih denildiğinde akla Hazreti Ali Efendimiz gelir imiş. İsmim Fatih olduğu için şey yapmıyorum. Bu isim üzerinde düşünülsün diye söylüyorum. Yani ecdat bu ismi koyarken bu nezakete dikkatinizi çekiyorum. Resulullah hayattayken Fatih unvanını alan ilk kişi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Fatih ismini almıştır. Şimdi burada anlatılırken sancakta şöyle bir özellik var. Asım Köksal'ın tarihinde, Tarih-ü Tabeli'de var mı şu an hatırlayamıyorum. Ama Vakidi'nin tarihinde de olabilir. Neyse baksın arkadaşlar. Şimdi Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sancağı veriyor. Git onlarla çarpış. Hiçbir zaman düşmandan yüzünü çevirme. Yürü diyor. Arkana dönme. Hazreti Ali Efendimiz bir müddet gittikten sonra Resulullah'a soruyor diyor ya kitapta. Ama nasıl sormuş biliyor musunuz Mustafa'cığım? Arkasına dönmeden sormuş. Sırtı Resulullah'a dönük olarak bağırarak soruyor. Resulullah'a duyuruyor. Ya Resulallah diye ne buyuruyor orada? Metinden okur musunuz?
Ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım?
Neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım ya Resulallah? Sen bana dönme dedin. Hazreti Ali bu sözleri söylerken elinde sancak, belinde zülfikar, kaleye doğru yüzünü çevirmiş. Resulullah'a sırtı dönük soruyor. Dönme dediği için peygamber. El emru favkal edep. Emir edebin üstündedir. Emir olduğu zaman artık bakılmaz. Dönme dedi çünkü. Normalde sırtı dönük konuşulmaz Hazreti Resulullah'la. Ama dedi ki arkana dönme. Öyle dediyse soruyu bile arkasına dönmeden soruyor Hazreti Ali. Ya. Evet, ne buyuruyor Peygamber Efendimiz?
Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar onlarla çarpış.
Evet. Bize yaptıklarının hesabını sor. Bir tane kundakta bırakma. Şunu et, böyle et. Hani diyorlar ya, şimdi yeni yeni şeyler basılmış artık. Gençler, Yahudi gençleri tişörtlerin arkasına bastırıyorlar artık yani. Hamile çarşaflı bir kadın var. Tişörtlerine bunu sırt şey yapmışlar. Gördünüz mü onu siz? Ya böyle dürbünü tüfeğin dürbününden bakıyormuş gibi tam odaklamış. O kadının karnındaki çocuğa, hamile kadının karnına hedef almış. Ve İbranice yazılarla tişört bastırıyorlar şimdi yani. İşte bunlardır, sen bırak diyor onu öldürmeyi, öldürdüğün zaman diyor bir taşta iki kuş vuracaksın. Böyle vahşet. Şimdi bu insanı nasıl öfkelendirir değil mi? İnsanı nasıl öfkelendirir? Haklıdır da kendisine göre. Fakat en haklı Allah'tır. Hak Allah'ladır. Ne kadar kızarsan kız, ne yapılırsa yapılsın, Hazreti Ali gibi bir şahı merdanın şehit edilirkenki hali gibi. Ellemeyin diyor İbn-i Mülcem. Daha ölmedim, nasıl kısas yaparsınız diyor. Ben daha ölmedim ki. Çullanıyorlar üzerine, Hazreti Ali Efendimiz hançerliyor. Hemen üzerine atlıyorlar, biçtirecekler işini. Ben daha ölmedim, kısas yapamazsınız diyor Hazreti Ali Efendimiz. İyileşirsen ben vereceğim cezasını. Geçenlerde bir sohbette dinledim. Hazreti Hüseyin Efendimiz soruyor, ne yapacaksın baba? İyileşirsem affederim diyor Hazreti Ali. İyileşirsem affederim diyor. Cezasını ben vereceğim ama Allah'ın dini bozulmayacak. Herkes kendi fevriliğini, kendi gayretini bir şekilde dine şey yapar da ve bunu din gayreti gibi gösterirse nasıl çıkarız biz bu işin içinden? Hazreti Ali Efendimiz'e de demiyor ki Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz, git onlara hesabını sor. Bir tane taş üstüne taş koyma demiyor. Diyor ki Allah ve Resulü'nü kabul ederlerse kılıcını çekerse onlarda. Çünkü onlar ancak böyle bu şekilde onların nifakından emin olabiliriz. Yani şahsi bir kin yoktur. Şahsi bir kin yoktur. Biz onları ille de bu dine gireceksiniz diye icbar etmedik. Dinliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Sözü açıklamaya gayret ediyorum. Lütfen kulağınızı bizden yana verin. Biz onlara ille de bizim dinimize gireceksiniz demedik. Fakat onlar her fırsatta fitne yaptılar. Şu anda ancak ve ancak Allah'ın himayekarlığıyla kurtulabilirler bu cezadan. Neden? Burada bir incelik var. Anlatalım mı onu?
Buyurun.
Çok önemli. Burada bir incelik var. Nedir o? Bir kişi İslam olduktan sonra eski yaptığı hatalar sorulmaz. Bize bu kadar zulmettiler, bu kadar namussuzluk yaptılar. Ancak ve ancak Allah ve Resulü'nü kabul ederlerse ki o zaman dinlerini terk etmiş olurlar. Allah'ın bir kanunu vardır. Eskiden yaptıklarından sorulmayacak. Ancak böyle kurtulurlar diyor. Yoksa onları kurtaracak bir şey yok artık. Yani onlar artık o tolerans vesaire, tolerans kelimesi de çok şeydir zaten. Yani onlar şu anda başka türlü kurtulamazlar. Hayatları kurtulsun diye orduyu sevk ediyor. Hazreti Ali çarpışırken bile onların neyle kurtulabileceğini ona söyletiyor. İşte bunun adı fetihtir. İşgal değildir. Hakimiyetimizi kabul etsinler git. Burada bir Allah'ın peygamberi var. Sizi de böyle inim inim inletecek. Kurtulsunlar diyor yani. Yoksa ölecekler. Evet.
Allah'tan başka ilah ve ibadet edilecek bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptıkları takdirde can ve mallarını kurtarmış olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Yüce Allah'a aittir. Bu cevabı alan Hazreti Ali, kararlılık ve sevinç dolu bir sesle, "Ya Resulallah, Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacağım," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et."
Ya tek gidiyor ya. Hayber'i bendeniz işte bu hac mevsiminde gördüm. Yalçın kayalıklar üzerinde bir kala. Tek başına gidiyor ya Hazreti Ali Efendimiz. Tek başına. Yani yukarıdan daha iki biliyorsunuz bahsi geçti. Taş atarak bile insan ölebilir. Yani o ivme, o hızla yukarıdan bırakılan bir taş rahatlıkla öldürücü olabilir. Çünkü gittim gördüm bizzat müşahede ettim. Ona binaen konuşuyorum. Hazreti Ali gidecek tek başına sancak elinde. Hadi gelin bakalım diyecek. Hani Ali meydanı derler ya. Allah bir er gönderiyor şimdi. Hadi bakalım. Evet.
"Onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Müslüman oldukları takdirde mükellefiyetlerini bildir. Vallahi senin vasıtanla Allah'ın onlardan tek bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için birçok kızıldeveye sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır."
Savaşmaya giderken bile bir insan kurtarabiliriz diye düşünüyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e meşhur söylenen sözdür bu. Bir kişinin hidayetine vesile olmak. Ne kadar büyük bir ecir. Evet. Bir cümleleri toparlayalım. İkinci arayı vereceğiz galiba.
Böyle buyurarak aynı zamanda İslami fetihlerden maksadın ne olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ortaya koyuyordu. Hayber'in fatihi Hazreti Ali Efendimiz sancak elinde Hayber kalesine doğru at sürmekteydi. Hazreti Ali elinde Hazreti Resulullah'ın beyaz sancağı ile mücahitlerin önünde ilerleyip sancağı Natat Kalesi'nin dibine dikti. Onları İslam'ın umdelerini anlatıp Müslüman olmaya davet etti.
Yani düşün bir Ali gibi bir merdan, Şah-ı Merdan, Esedullahil Galip, efendim Şiir-i Yezdan, Ebu'l-Haseneyn, Ebu'l-Turab, Hazreti Ali, Kerremallahu veçehu ve zatehu, radıyallahu anh Efendimiz. Yani meydana dikilmiş böyle kalenin burcunda. Şöyle şöyledir. Biz bir Allah'a inanırız. O Allah'ın oğlu yoktur. Allah'ın şeriki yoktur. Onun melekleri vardır. Kitapların hepsini tanırız. diye tam bir hatip edasıyla sancağı dikiyor, tek başına avaz ediyor. Ok gelebilir, taş atılabilir. Resulullah ne dediyse onu yapıyor. Çıkıyor meydana ve anlatmaya başlıyor. Hazreti Ali kerramallahu veçehu. Evet.
Fakat Yahudiler Müslüman olmayı kabul etmediler. Çarpışmak için kalelerinden çıktılar. Yapılan çarpışmada birçok yiğidi mücahitler tarafından yere serildi. Bu arada Hayber Yahudilerinin en cesuru kabul edilen Merhab, kardeşinin de öldürenler arasında olduğunu duyunca askerleriyle birlikte kaleden çıktı. Üzerinde iki kat zırh gömlek vardı. İki kılıç kuşanmış, başına da iki sarık sarmıştı. Bu heybetli görünüşüyle ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere arslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır diye haykırıp övünüyordu.
İşte haykırıp övünme meselesini anlatmıştık. Artık bu programı dinleyen kardeşlerimiz bu tariflerden ve açıklamalardan neredeyse bıktılar ama müşaca'i kelam değil mi? Şecaat, cesaret gösteren kelam, konuşma yapmak adetten savaşırken. Ben işte şöyle kükremiş aslanları bile kaçıranım falan filan gibi meydana laf savuruyor. Evet.
Cesaret kahramanı Hazreti Ali Efendimiz duyduklarına hiç aldırış etmeden, ben de annemin bana Haydar adını taktığı adamım. Cesarette ormanlardaki en heybetli arslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak, yere sereceğim diye cevap verdi.
Ben anamın karnından aslan çıkmışım diyor. Haydar'ım ben diyor ya. Sen kimle baş edeceğini zannediyorsun? Sen başka aslanlarla sonradan aslanım diyenlerle karıştırma beni. Anam ben doğduğumda bana arslan dedi. Çünkü neden? Hazreti Ali doğduğunda yanına kimseyi yaklaştırmamış. Anlatmıştım ya. Pençe gibi eli. Annesi yaklaşmak istemiş elini pençesini. Meme vermek istemişler memeyi itmiş. Resul-i Ekrem Efendimiz geliyor ya içeri. Anlatayım bir daha.
Eyvallah.
Aman diyorlar Muhammed yaklaşma. Acayip bir çocuk bu. Cinlendi mi ne? Hiç yanına yaklaştırmıyor. Kuvvetli diyorlar bir de. Adam gibi kuvveti var. Annesi yaklaşamadı diyorlar. Nasıl? Hiçbir şey yemedi mi? Hayır yemedi. Yaklaşmak mümkün değil. Pençe gibi elleri var. Beşiğe eğildiği zaman ellerini yana açmış Hazreti Ali Efendimiz. İki can serveri eğiliyor. Kucağına alıyor. Ve ondan sonra mübarek dilini uzatıyor. Hemen mübarek dilini yapışıveriyor Hazreti Ali. Allah Resulü. Oo. Haydar ismini oradan alıyor yani. O doğduğu anda bu aslan diyorlar ya. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir evlat bu? Aslan. Acı bir kuvveti var Hazreti Ali Efendimizin. Hani ben bazı pehlivanlar tanıdım. Kas kuvveti falan değil. Yani bir şey böyle tuttuğunda böyle adamın yani elini tutamazsın. O bizim böyle Anadolu'da falan vardır böyle yiğit delikanlılar. İstanbul'da pek rastlamadım da. Mesela bir arkadaşımız vardı kulağı çınlasın. Bayburtlu bir arkadaşımızdı. Acı bir kuvvet. Çocukları falan öyle yani. 8 yaşındaki çocuk 20 yaşındaki adama meydan okurdu bilek güreşin. Böyle has bir kuvvet damardan geliyor yani. Ali Efendimiz öyle bir anam doğduğunda bana Haydar ismini vermiş diyor. Ben aslan öyle bir aslanım ki ormana girdiğimde aslanlar kaçar benden diyor Hazreti Ali'de. Yani gel diyor aslanda maharetin varsa bana gel. Sen aslan görmemişsin demeye getiriyor Hazreti Ali. Gel bakalım diyor.
Yapılan teke tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı Merhab, Esedullah ünvanının sahibi Hazreti Ali karşısında dayanamayıp kafası Zülfikar'la ikiye bölünerek yere düştü.
O iki kat zırhı sarığı böyle hışır gibi böyle hop. Cenab-ı Ali Efendimiz bir şeyde zırhına kadar yarmış Hazreti Ali Efendimiz. Mesela dört halife içerisinde en büyük, en ağır kılıç da Hazreti Ali'nindir. Mesela 100 santim işte 98 santim falan Hazreti Ali'ninki 120-110 civarındadır. Ve çok geniştir. Yani çok kılıç kullanması ayrı, bir de böyle ağır kılıç. Ağır kılıç ne demek? İndirdiği zaman o kılıcı, taşındığı zaman, indirdiği zaman da öyle. Ben Topkapı Sarayı'nda görevli olan arkadaşlarla konuşmuştum. 86-87 sıralarıydı. Sultan Fatih'in bir kılıcı vardır. Böyle üçgen gibidir, üçlü gibidir. Üç tarafı da keser. Böyle içlerinden içe doğru dönük açıları olan üçgen gibi düşünün. Öyle gelir. İki kişi kaldırırken belimiz ağrıdı dedi. Yani öyle bir kılıç. Düşün bunu tek elle sallıyor. Yani kılıç, bilek, evet. Şimdi nereden hatırıma geldi, ben de dağıldım biraz. Evet, devam edelim.
Manzarayı gören Hazreti Resulullah mücahitleri müjdeledi. Sevininiz, Hayber'in fethi artık kolaylaştı. Bundan sonra mücahitler cesaretle düşmanın üzerine yürüdüler. Bu arada birçoğunu yere serdiler. Sadece Hazreti Ali o gün 8 Yahudi'yi öldürdü.
Bak burada bir incelik daha var. Efendim o aşk ne yapar? O fütühat dediğin şey nedir biliyor musun? O fütühat dediğin şey fetih hareketini başlatmak mesela. Fatih, fetih hareketini başlatan zattır. Tek başına fethetmez tabii ki. Tabii ki ordusu vardır. Fakat o ordunun imamesi gibidir o. O bir açar, o açıldığı yerden arkasından sebil gibi akmaya başlar. Hazreti Ali Efendimiz nasıl ki bu konuşma erbabına, anlayan anlayacaktır. Kevser'in sahibi Hazreti Resulullah'tır. Saki Kevser Hazreti Ali'dir. Havz-ı Kevser'in sahibi Hazreti Muhammed Efendimiz'dir. Aleyhissalatu vesselam. Fakat o Kevser'i dağıtacak olan Hazreti Ali'dir. Saki Kevser'dir Hazreti Ali. Ne demek bu? Sen öyle bir aşk bul ki kendine. O aşk tek başına yapar mı? Tabii yapar. Nasıl yapar? O aşk imamete geçtiği zaman arkasından sendeki kuvvetin hepsini sürükler. O önderliği yapar aşk. Tek başına yapmaz o. Yine sen yaparsın. Dışarıdan kuvvet gelmez. Ama imamını bul. Mana kıblesinin imamını bul. O imam bir geçtiği zaman aynı hiçbir şey okumazsın imamın arkasında. Sırf imama tabi olmakla beraber kaç derece artar namazın. Hatalı okuman bile sayılmaz. Kabahat sayılmaz. Kamilen namazı kılmış olursun. Öyle değil mi? İşte o imam yapar onu. İmamete tabi olman. Senin kadardır. Belki senin ayarında bile değildir bazen. Ama işte oraya tabi o tevhid, oradan zuhur ettiği zaman bu niye ondan zuhur etti demeyeceksin. Tabi olacaksın. Hazreti Ali Efendimizin gidişine bakıyor. Fetih tamamdır diyor Hazreti Peygamber. Tamam diyor ya. Musluklar açıldı artık. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Fetih öyle başlar. Bulunduğu yer ve ona tabi olunan şey. Tepeledi bir tanesini, tamam. Ayrıca şuna da işaret vardır. İnsan o sahip olduğu aşk-ı ilahiyle kendisini yıkan veya kendisinin fütühatına mani olan bir taşı kaldırdığında, bir huyunu tepelediğinde arkasından o fetih olur. O herkeste o kapı farklıdır. Kimisinde şehvettir, kimisinde kibirdir, kimisinde hasettir, kimisinde yalandır, kimisinde gıybettir. Kimisinde adam beğenmemektir. Kimisinde şaşılıktır. Herkeste vardır onu yıkan bir günah. O aşkı onun üzerine teksif ettiğinde, o günahı kaldırdığında hop hemen arkasından diğer günahlar da, diğer seni Allah'tan alıkoyan şeyler de teker teker gitmeye başlar. Aşk adamı onu yaptırır. Seni sana kilitleyen şeyin fethini yapar aşk. İlahi aşk. Ve irşat tabii ki.
Hatta bir ara Hazreti Ali Efendimizin elinden kalkanı düştü. Hemen yanındaki kalenin kapısını yerinden sökerek kendisine kalkan yaptı.
Evet, meşhurdur bu. Yani kale kapısı deyince kıymetli kardeşlerim, şu da hani o kadar büyük kale kapısı nasıl ya, akla muhal. Hayır, öyle değil o. Büyük kale kapıları var. O kale kapıları, kale kapılarının o büyük kapısı var ama ayrıca yayaların ve atların geçebileceği kalenin içerisinde bir kapı daha var. Yani o kapı açılıyor giriş çıkışlarda. Umumi girişlerde, erzak girişlerinde, atlı arabalar falan girildiğinde büyük kapılar açılıyor. Onun haricinde hala hazırda belki tarih filmlerini vesairesini veya bazı şeyleri ziyaret ettiyseniz Topkapı Sarayı'nda da bazı ona benzer kapılar vardır. Kocaman kapıdır. Her defasında o koca kapıyı açmazlar. İki kişi çıkacak mesela. Gacır gucur gacır gucur. O kapıyı açacak halleri yok. Onun içerisinde bir ufak kapı daha vardır ama yine o ufak kapıda bir atlının geçebileceği bir kapı olarak düşünün. Kafasını eğerek de geçse. Neticede o da demirden veya ağır tahtadan, kalın odunlardan ama demirlerle vesaireyle perçinlenmiş efendim menteşeleri. Kalkanı düşüyor Hazreti Ali Efendimizin. Bakıyor orada kalenin kapısının o ufak kapısı var. Pençe gibi koparıyor onu, takıyor koluna halkasından. Bileklerine geçiyor, halkası var ya onun. Takıyor böyle bileğine, kalkan gibi onu kullanıyor. Kapıyı da elinde tutuyor yani.
Fetih gerçekleşinceye kadar da kale kapısını elinden düşürmedi. Fetih müyesser olduktan sonra Hazreti Ali Efendimiz kapıyı yere bıraktı. 8 kişi hep evet. beraber sarıldıkları halde onu kaldırmaya muvaffak olamadılar. Adamlarının teker teker yere serildiğini gören diğer Yahudiler gerisin geri kaçışmaya başladılar. Artık düşman bozulmuştu ve Resul-i Kibriya Efendimizin beyan buyurdukları gibi Allah fethi Hazreti Ali eliyle Müslümanlara ihsan etmişti. Kaçışan düşman askerleri arkasından Hazreti Ali Efendimizle birlikte mücahitler Natat Kalesi'ne daldılar. Fakat orada çocuklardan başka kimse göremediler. Onlara dokunmadılar. Akıbetin kötü olacağını gören Yahudiler Natat'ı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. Mücahitler Naim Kalesi'ne doğru yöneldiler. Burada da düşmanla şiddetli çarpışmalar cereyan etti. Düşman birçok adamını da bu kale önünde yapılan çarpışmada kaybetti ve kale teslim alındı.
Evet.
Naim Kalesi'nin düşüşünü Sa'd bin Muaz Kalesi'nin teslimi takip etti.
Evet. Fetih bu şekilde zahir oluyor. Allah katında zahir olan, Resulullah'ın ilminde zahir olan bu fetih ilmel yakinden aynel yakin mertebesine ashabının da malumu ve aynel yakin derecesinde de fethin zuhuru mümkün olmuş oluyor, gerçekleşmiş oluyor. Fakat biz şöyle toparlamak adına o kalenin düşmesiyle beraber olan muameleler hakkında da birkaç dakika konuşalım istersen Mustafa'cığım.
Eyvallah.
Hem bu bahiste yarım kalmamış olsun.
Eyvallah.
Evet.
Peygamber Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem
Hayber kalelerinden birkaçını muhasara altına almıştı. Bu sırada önüne davarlarını katmış birinin İslam ordusuna doğru geldiği görüldü. Bu adam Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adını taşıyan Habeşli bir kölesiydi. Davarlarını güder dururdu. Hayber kalelerinin kuşatıldığı sırada Yahudilerin silahlarına sarıldıklarını görünce ne yapmak istiyorsunuz diye sormuştu. Yahudiler şu kendini Resul diye ilan eden adamı öldürmek istiyoruz cevabını vermişlerdi. Resul kelimesini duyunca Habeşli Yesar bir an duraklamış, bu kelimenin adeta şefkatli bir el gibi kalbini kapladığını hisseder olmuştu. Yesar sadece Yahudilerin beyanlarıyla iktifa etmek istemiyor, meseleyi kaynağından öğrenmek istiyordu. İşte bunun için davarlarını önüne katarak Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldi. Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, İslamiyet'e davet ediyorum. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadete, Allah'tan başkasına ibadet etmemeye çağırıyorum buyurdu. Yesar bu sefer, peki ben dediğin gibi iman eder ve şehadete bulunursam bana ne var? Resul-i Ekrem, eğer bu iman ve bu şehadet üzere ölürsen cennet var dedi. Bunun üzerine Yesar hemen orada Müslüman oldu. Resul-i Ekrem ona bu iman ve şehadet üzere ölürse cennete gireceğini söylemişti. Ama Yesar mütereddittti. Yaşadığı muhitte insanlar makam ve zenginliklerine, zenginlik ve fakirliklerine, güzellik ve çirkinliklerine göre muamele görüyorlardı. Güzel olmayana, hele köleye kimse itibar etmezdi.
Ya, Allah herkese itibar eder. Evet.
Bu sebeple, ya Resulallah dedi, ben Habeşi, siyah tenli, çirkin yüzlü ve fakir bir adamım, bir köleyim. Bu halimle Yahudilerle çarpışır ve ölürsem yine cennete girer miyim? Resul-i Ekrem'den Yesar'ı sevince gargeten cevap geldi. Evet, cennete girersin. Yesar bu sefer, ya Resulallah dedi, şu davarlar bana emanettir. Şimdi ben onları ne yapayım diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, onları karargâhtan çıkar. Onlara doğru ufak taşlar at ve bağır. Onlar sahiplerinin yanına dönecektir diyerek Yesar'a yol gösterdi.
Allah Allah. Evet.
Yesar hemen kalktı, yerden bir avuç kum alıp duvarlara davarlara doğru savurdu. Haydi, artık sahibinize dönünüz. Davarlar sanki biri tarafından güdülüyormuş gibi topluca gidip sahiplerinin yanına vardılar. İslamiyetle şereflenen Yesar artık o andan itibaren Allah yolunda çarpışan bir mücahit olmuştu. Mücahitler safında düşman arasına cesurca dalıyordu. Çok geçmeden kalelerden atılan taşlarla şehit oldu. Böylece bir vakit namaz kılma fırsatını bile bulamadan cennete uçan Müslüman unvanını aldı.
Evet.
Şehit Yesar'ın cenazesi karargaha getirildi. Üzeri örtülüydü, yerde uzatılmıştı. Cenazeye bakan Hazreti Resulullah'ın bir ara yüzünü çevirdiğini fark eden sahabiler merakla "Ya Resulallah, ondan yüzünüzü niçin çevirdiniz?" diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah sebebini Allah, izah etti.
Allah Allah.
Şehit vurulup yere düştüğü zaman cennet hurilerinden iki zevcesi gelip yüzünden tozları siler ve "Allah seni toza toprağa bulayanın da yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün" derler. Allah bu kuluna ikram edip onu hayra sevk etti. Allah'a hiç secde etmediği halde cennet hurilerinden ikisini onun başucunda gördüm. İşte az ihlaslı amel ve işte ebedi saadet, sonsuz mükafat ve ecir.
Yani hurileriyle hususi bir haldeydi. O mahremiyete saygı göstererek başımı çevirdim diyor ya Resulullah. Allah Allah. Düşünün, yani özel bir halleri var. Aralarında özel bir yakınlık var, bir mahremiyet var. O halden ben başımı çevirdim diyor. Düşünebiliyor musun? Bazıları kendilerini kemale erdim zannederek harama, helale bakmak, onlarla muameleleri hususunda kendilerini gevşek bulurlar. Allah Resulü cennetten inen hurilerle olan münasebette bile o nasıl nazarlarına sahip olan bir peygamberdir ve nasıl muamele etmiştir, insaf ile bir düşünün. Ve artık daha neyi konuşuyoruz, neyi konuşmak üzere nefsimizde neyin mütalasını yapıyoruz, şöyle bir bakalım efendim. Evet.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki muhabbet bağını da bu soru işaretleriyle ve dahi bu temenni ve duygularla inşallah nihayete erdirmiş olalım.
İnşallah. Biz tabii konuşmaları yaparken bazen muhabbetten, bazen cehaletten, bazen başka başka hallerden dolayı yanlış şeyler söylüyor olabiliriz. Allah Teala bizim hatalarımızı tasih eylesin, seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin ve kardeşlerimiz de bizlere suizan etmesinler. Suizan edilecek çok şeyimiz var ama onlar da bize dua etsinler. Cenab-ı Hak hatalı söylediklerimize göre bize muamele eylemesin. Hatalı dinlediklerimize göre bize muamele eylemesin. Bizlere razı olduğu şeyleri dinletmeyi ve söylemeyi nasip eylesin. Hatalarımız var ise en önce o affetsin. Sonra kıymetli dinleyenlerimiz, alimlerimiz, kalp ehli mürşitlerimiz bizleri af ve setreylesin. İnşallah Cenab-ı Hak dualarımızı indi-i ilahiyede kabul eylesin. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına bizleri, dinleyenleri ve cümle ümmeti Muhammed'i nail eylesin.